Ayrım 7, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 66. Pat açtı. Elbette gemideki herkes açtı. Geminin güvertesi ve hatta sintineler yiyecek sıçan bulmak için taranmıştı. Güverteye konan ya da armaya tüneyen martılar taş ya da mermi yağmuruyla veya bir kuşu öldürebilecek yahut sersemletecek herhangi bir şeyin yaydım ateşiyle karşılanıyorlardı. Geminin yanında yüzen oyuncu yunuslar geminin küçük silahlarının saldırısına uğruyorlardı. Ardından mürettebatın en iyi yüzücüleri cesetleri yakınlardaki köpek balıklarından önce yakalamak üzere suya atlıyordu. Ancak Pet'in açlığı başka türlüydü. Bütün haftayı alt güvertenin karanlık, pis kokulu, farelerin istilasına uğramış havuzluğunda kilitli geçirmişti. Geminin kaptanını kendisinin İngiliz Doğu Hindistan şirketinin üst düzey subaylarından biri olduğuna ve bir beyefendi gibi muamele görmesi gerektiğine ikna etmeye uğraşmıştı. Fakat adam onu dinlemeyi reddetmiş, bu tutsaklığın Pet'in kendi güvenliği için gerektiği konusunda ısrar etmişti. ''Adamlarımın İngilizlerle savaşmasının ardından çok zaman geçmediğini anlamalısınız. Yani sizin halkınıza karşı büyük bir sevgi beslediklerini söyleyemem.'' demişti kaptan, üzgünce omuzlarını silkerek. ''Açlıktan ölüyorlar ve yemek arayışındalar. Öyle ki nasıl desem, yemek bulmak için insanlık dışı yollara başvurabiliyorlar. Sizi kurtarmalarını emrettiğim için kendinizi şanslı saymalısınız bayım. Adamlarımın çoğu bundan memnun olmadı. Gemiye beslenecek bir boğaz daha gelmesinden hoşnut değiller. Beni bağışlayın, gereksiz bir şey yaptım ve onlara hoşlanmadıkları takdirde sizi yiyebileceklerini söyledim. İşlerinden bazılarının bunu ciddiye almış olabileceğinden tüm samimiyetimle endişe ediyorum.'' Pet o andan itibaren açlık sınırı varsayılabilecek bir durumda hayatta kalmaya çalıştı. Zaten ince yapılıydı ve gitgide iskelete benzemeye başlamıştı. O hiçbir zaman yemek masasındaki lezzetlerle ilgilenen ya da onlardan keyif alan bir adam olmamıştı. Bu nedenle düzgün bir öğünden mahrum kalmak onun için kayıp sayılmazdı. O sesler, özellikle de Aziz'in sesi onu çağırıp Tanrı'nın isteğini bildirdiğinde, günahkar dünyayı ve o günahları işleyen kirli ruhları arındırmak için midesini tırmalayan başka bir açlık çekiyordu. Pet seslerin ne zaman geleceğinden asla emin olamıyordu. Bazen aylar boyu tek bir ziyaret olmazken, bazen kafasının içindeki feryadın bütün gün, hatta bütün bir hafta sürdüğü zamanlar oluyordu. Her seferinde sesler ona bağırıyor, yalvarıyor ve yatışmak bilmeden Tanrı'nın emrini tekrar edip duruyordu. ''Öldürmelisin.'' Ne var ki tecrit edildiği hücrede kaldığı sürece bu seslerden kurtulması mümkün değildi. Fakat Aziz her zamanki gibi Pet'in kurtuluşu için gerekli yolu ona sağladı. Bir deri bir kemik kalmış, susuzluktan kavrulmuş bir mürettebat üyesiydi bu. Pet'in anladığı kadarıyla suçu kaptanın kamerasındaki dolaptan son bayat ekmek somununu çalmaktı. Herhalde herif çıldırıp yaptı bu işi diye düşündü Pet. Çünkü ekmeğe erişmek için dolabın kilidini bir tabancayla patlatmak gerektiğine kanaat getirmişti. Ve silah sesi geminin diğer ucundan bile duyulmuştu. Ya da belki adam hiçbir şeyi umursamayan biriydi. Hücrede 12 saat boyunca Pet'in karşısında oturmuş, ara ara ipe sapa gelmez ve anlaşılmaz laflar edip sonra da huzursuz bir uykuya dalmıştı. Uyurken öfke ve panik içinde bağırıp durmuştu. Aralarında kirpas içinde rahat 3 metre uzunluğunda kalaslar durmasa ve geminin gövdesindeki demir halkalara bağlı olmasalar Pet onu çoktan ebedi uykusuna gönderirdi. Pet'in ayağındaki bir başka halkaya tutturulmuş zincir 1,5 metre uzunluğundaydı ve bu durum öbür adama yaklaşmasını ve öldürücü bir darbe indirmesini olanaksız kılıyordu. Fakat Aziz adamı bu dünyadan ötekine gönderecek olanaklar sunmaksızın ona getirmezdi. Bundan kesinlikle emindi. Hakikaten de olaylar Pet'in lehinde ilerlemeye başladı. Çünkü gemi mürettebatı ya da en azından büyük bir çoğunluğu bir sefer düzenlemeye hazırlanıyordu. Geminin duvarları söylenenleri işitmesini zorlaştırsa da bu haber öne çıkmıştı. Söz konusu sefer daha fazla erzak bulmak için bir ölüm kalım meselesiydi. Talimatlar verildi. Önemli bir uğraş içindeki bir grup adamın telaşlı sesleri ve hararetli koşuşturmaları duyuldu. Pet nihayet sessizlik talep eden boğuk ikazlar eşliğinde sandalların indirildiğini işitti. Her nereye gidiyorlarsa belli ki duyulmasını istemiyorlardı. Sandallar yola çıkar çıkmaz arkada kalanlar oturup muhtemelen düzenledikleri seferin olası sonuçları ile ilgili ateşli tartışmalara giriştiler. Her şeyden önemlisi de William Pet ve hücre arkadaşı ile ilgilenmiyor olmalarıydı. Böylelikle Pet işi sekteye uğramadan harekete geçmek için mükemmel bir fırsat yakalamıştı. Adama doğru hareket etmeye başladı. Karanlıktaki bir leopar gibi sessiz ve yavaş hareket ediyordu. Uzun tutukluluk süresi yüzünden kol ve bacaklarında oluşan acıyı aldırmadan birkaç milim ilerledi. Hareket ederken tamamen sessiz olmak için büyük bir çaba harcıyordu. Gel gelelim müstakbel kurbanının uyanmak için tam o anı seçmiş olması tamamen bir şanstı. Adam bir iki saniye Pet'e baktı. Anlaşılan zeminin orta yerinde aniden belirivermesine bir anlam vermeye çalışırken tehlikede olduğunu anladı ve zincirini Pet'ten mümkün olduğunca uzağa çekip sürünerek uzaklaştı. Adamın zincirleri şıngırdadı ve dehşetle büyüyen gözlerinin akı karanlıkta parladı. Pet'in kendisini öldürmek istediğini anlamıştı. Kendini nemli duvarlara doğru atıp haykırarak yardım istedi. Pet ilerlemeye devam ediyordu. Dehşete kapılmış haldeki hedefine neredeyse yaklaşmak üzereydi. Ama sonra bacağındaki zincir daha fazla ilerlemesine engel oldu. Bunun üzerine Pet lanet okuyarak öne atıldı, saldırıya geçen bir mamba yılanı gibi uzadı ve adamın bir ayağını tutmayı başardı. Adam şiddetle sarsılıp tekmeler savurdu ama Pet dayanıyordu. Yüzüne tekmeleri yiyor ama hiçbir şey hissetmiyordu. Milim milim adamı kendisine doğru çekmeye başladı. Adam parmaklarını kanca gibi zemine geçirip tutunmaya çalıştı. Fakat fare kakası ve çamura bulanmış tahtalar dümdüzdü. Tekrar bir çığlık kopardı. Sesi korkudan çatlak çıkıyordu. Tanrı'ya yalvardı ama Tanrı onunla ilgilenmedi. Muhtemelen o sırada başka planları vardı. Aziz'le birlikte tüm melekler Tanrı adına o adamı öldürmesi için Pet'i çağırıyordu. Şimdi Pet'in suratı adamın pis kokan kıçıyla aynı hizadaydı. Pet yine de tüm hayatı buna bağlıymışçasına adamı sürüklemeye devam etti.
''Rahat dur da işimi hemen halledeyim.'' dedi Pet boşuna nefes tükettiğini bildiği halde.
Adam onu geriye doğru itmeye çalışırken öfkeli ve çamurlu parmaklarla kafasını ve yüzünü tırmalıyordu. Ama artık geri dönüş yoktu. Pet ellerini yukarı kaldırıp adamın boğazını buldu, sıska ensesini parmaklarıyla kadın korsesi gibi sardı ve baş parmaklarıyla gırtlağının zayıf kıkırdaklarına bastırdı. Tutsak denizci uzun süre gıdasız kalmış olmasına rağmen şaşırtıcı şekilde güçlüydü. Denizde geçirdiği yıllar iskota çekmek ve çarmıklara tırmanmak ona epey yardımcı olmuştu. Ve şimdi Pet'in ellerini tırmalıyor, boynunu kurtarmaya çalışıyordu. Ne var ki William Pet tecrübeliydi. Bunu daha evvel birçok kez yapmıştı. Sadece biraz daha dayanması gerektiğini biliyordu. Sadece birazcık daha. Pet bu konuda duayendi. Ayrıca bir ölüm koleksiyoncusuydu. Gerçekleştirdiği ölümleri zihninde sıraladı. Huzurlu ve şiddetli. Çoğu korku içinde gözlerini kapardı. Çok azı sakin ve dingin olurdu. Ölürken bağırsakları gevşeyenler ve lekesiz kalanlar arasındaki ayrım elbette daha keyifsizdi. Pet'in olayı önceden azıcık düşünme fırsatı olsaydı, açlık çeken adamın sindirim sistemindeki eksik şeylerin temiz bir ölüm anlamına geleceğine bahse girebilirdi. Fakat hayır, denizcinin dışkısı miktar olarak oldukça mütevazı olsa da koku bakımından diğerlerinden geri kalır yanı yoktu. Pet'in ellerinin üzerindeki eller gevşedi. Altındaki adam bitkin bir sevgili gibi titredi, ardından hareketsiz kaldı. Pet o rutubetli ve havasız yerde hiç kıpırdamadan durdu. Ölmekte olan adam son bir kez kasıldı, topukları düzensiz şekilde güverteyi dövdü ve sonra her şey sona erdi.
İyi iş çıkardın dedi Pet'in kafasının içindeki Aziz. Ama bir gemidesin. Gelecek sefer kulak yolundan beyne ince bir kıymık ya da metal bir iğne sok. Hem daha hızlı bir ölüm olur hem de şüphe uyandırıp durumu açığa vuracak bir iz kalmaz.
Aziz her zamanki gibi haklı diye düşündü Pet. Artık önemi yoktu. Keşif ağını için hazırlanma vaktiydi.
Denizciyi kenara yaslayıp uykusunda ölmüş gibi göstermeyi tercih ederdi. Ama kendi zinciri adamı havuzluğun karşı duvarına dayamasına izin vermiyordu. Bu nedenle onun yüzü kirli zemine gelecek şekilde yuvarladı. Odaya ışık girdiğinde görecekleri ilk şey ölü adamın kirli içliği olacaktı. Pet ardından sürünerek kelepçesinin bulunduğu tarafa kendi köşesine gitti ve bekledi.
Hal kendinden emin bir şekilde ana direkten aşağı indi. Kendini direk tepesinin hemen altındaki çanaklık sepetine bırakırken başını kaldırdı ve kayarak ayın üzerinden geçen ince buluta baktı. Soluğu eskisine göre daha çabuk kesilmişti. Rüzgarın bir yaşam iksiri haline geldiği yukarılarda sadece katranlanmış halatların ve yelken bezlerinin küf kokusuyla ve esinti doğru yönden geldiğinde Afrika topraklarının sahilden okyanusa doğru getirdiği baharatla bölünen temiz ve serin havayı içine çekmek gerçek bir keyifti. Kuzeye doğru karanlığın içine bakıp buhun kıç kısmından 3 fersah kadar ileride görünen Hollanda bandıralı geminin izlerini aradı. Bulutun açıldığı, ayın son ışıltılarının göründüğü yerde gözüne beyaz bir şey ilişti. Hal görüş kabiliyetinin çok iyi olduğunu biliyordu. Bir başkasına güvenmektense kendi gözleriyle bakmak istemesinin sebebi de buydu. Fakat okyanusu tararken bulutlar yeniden etrafı kapladı, karanlık geri döndü ve göz gözü görmez oldu.
''Neredesin?'' diye mırıldandı kendi kendine.
Şafak gecenin efeklerinde bir kan lekesi gibi söktü. Kuzey rüzgarı dinince buh yavaşladı. Sonra dümen idaresini kaybederek amaçsızca sürüklendi. Nihayet güneye doğru bir yarda dahi gitmez oldu. Denizdeki pus yüzeye oturup gemiyi ve etrafındaki suları yumuşak bir battaniye gibi örterken sesler boğuklaştı ve görüş iyice azaldı. Buh dalgaların üzerinde hafifçe yalpalıyordu. Ned Tyler seslenmeseydi hal beşikteki bir bebek gibi sallanarak oracıkta uyuyabilirdi. Dümenci demir atmak için izin istiyordu. Çünkü akıntının etkisiyle amaçsızca sürüklenip bir kum tepesinin üzerine oturmaktansa oldukları yerde kalmaları daha iyi olacaktı. Hal o an bir kaptan gibi olması gerektiği yerde geminin kıç güvertesinde durmak yerine genç bir deniz teğmeni gibi orada yukarıda olduğu için kendini biraz suçlu hissetti. Fakat henüz araştırmayı bırakmak istemiyordu. Özellikle tüm içgüdüleri oradaki beyaz şeyin Hollandalı gemi olduğunu söylerken oradan ayrılamazdı. Gemi kara yelkenli, üç direkli küçük bir karaveldi. Halın tahminine göre İspanyollardan veya Portekizlilerden alınmış bir ganimetti. Zira Hollanda renklerini taşıyan böyle bir gemi görmek nadir bir şeydi. Boyutu buhun sadece yarısı kadardı. Bu sayede ilerleyebileceği kadar rüzgar alıyor olmalıydı. Hal böyle bir gemiden korkmasına gerek olmadığını biliyordu. Bunun sebebi savaşmak gerekirse kulverinlerin onu havaya uçurmaya yetecek olması değildi.
Kahrolası ateşkes diye fısıldadı. Gözlerini pusu delip geçerek beyaz yelkeni yeniden görebilecekmişçesine kısarak.
İngilizler ve Hollandalılar arasında barış ilan edilmişti ama hal öyle olmamasını dilerdi. Babasına işkence edilip öldürülmesini emreden Cape kolonisi Hollandalı yöneticisiydi. Onun zalim ve kan dondurucu mektubuyla gelen talimatları yerine getiren de bir Hollandalıydı. Hal savaşın sağladığı özgürlüğün özlemini çekiyordu. Çünkü o zaman babasının intikamını almak için galon galon Hollandalı kanı dökebilirdi. Aniden havada Hollandalı geminin taze katranın ve mürettebatının ter kokularını duyduğunu sandı. Ama bu his göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu. Abori Sir Francis'in bir geminin kaptanlığını yapmakla ilgili sorumlulukları hala çok iyi öğrettiğini söylerken haklıydı. Ve bir şey daha vardı. Babasının dahi ona öğretmediği bir şey, bu onun savaşçı ruhuydu. Hal bunun damarlarında aktığını hissediyordu. Gerektiğinde bir katil olabilirdi. Sıcak yatağını ve içinde uyuyan güzel sevgilisini bırakıp onu bu direğin tepesine tırmanmaya iten de savaşçı içgüdüleriydi. Şu anda tehlikeye karşı tetikli olmasını sağlayan da yine oydu. Golden Buh'un güvertesine atılan bezlerle örtülü filika kancalarının ilkini görmedi. Ama pusun içinde yan taraftan gelen koyu gölgeleri fark etti. ''Silahlara, silahlara!'' diye bağırarak herkesi alarma geçirirken, ilk patlamadan çıkan alevler karanlığı yararak onları öldürmeye gelen adamların yüzünü kısa bir süreliğine aydınlattı. Hal çanaklıktan çıkmıştı. Etraflarını saran kargaşanın tam ortasına inmeye başladı. Ama Doğuda kabilesinin üyeleri yıldızların altında uyumayı tercih ettikleri için Tanrı'ya şükretti. Şimdi hepsi birden ayağa fırlamış, silahlarına davranarak kendilerini çoktan savaşın içine atmışlardı. Kabile üyelerinin balta ve mızraklarıyla karşılaşan saldırganlar densizliklerinden ötürü pişman olmuş olmalıydılar. Hal direkten inerken filika küpeştelerinden buha tırmanan adamların ciddi şekilde silahlandığını rahatça görebiliyordu. Herkesin elinde birer tabanca vardı. Başka bir çift de boyunlarında asılıydı. Hal aşağı baktığında Amadoda üyelerinden birinin tabanca mermisinin çıplak göğsünde açtığı delikle birlikte geriye fırladığını gördü. Adam güverteye düşerken gözleri kaydı. Hal'in güverteye ulaşmasına 2 metre kalmıştı. Oradan aşağıya zıpladı. Ayakları zemine değdiğinde aniden silahsız olduğunu hatırladı. Kameradan çıkarken çakmaklı tabancasını veya kılıcını yanına almak aklına gelmemişti. ''Al şunu Gundvane!'' Hal arkasını döndü, havadaki kılıcı sapından yakaladı ve onu kendisine atan Aboli'ye başını salladı. Sonra arbedenin içine atıldı, bir adamın yüzünü ikiye ayırıp bir sonrakinin bağırsaklarını delerek ilerledi. ''Golden Buh bana emanet!'' diye bağırdı. Ama Doğuda üyeleri ona haykırarak karşılık verdi ve önlere akın etmeye başladı. Geminin diğer mürettebatı ambarın ağzından dışarı akıyordu. Hal ve Aboli omuz omuza düşmanı kesip biçerek ilerledi. Fakat Hollandalılar silahlarını doldurup ölüm ve felaket saçmaya devam ediyordu. Koyu renkli gür sakalından yüz hatları belli olmayan iri bir Hollandalı tabancasını ateşledi, sonra silahını ters çevirip kendisini direnen siyahi adamı dipçiklemeye başladı. 3 Amadou da ona karşı koyamayıp yere yığıldı ama sonra koca Daniel geldi. Kılıcı ölü bir adamın omzunda kalmıştı ama kendi beden gücü de gayet kuvvetli bir silahtı. Daniel adaleli kolunu Hollandalı'nın tabancasını durdurmak için ileri doğru savurdu. Ardından 2 eliyle adamın sakalını yakalayıp suratını kendisine çevirdi ve kafasıyla adamın burnunu öyle bir çatırtıyla kırdı ki hal olduğu yerden ve onca savaş gürültüsünün arasından bile sesi işitti. Hollandalı burnundan kanlar fışkırırken olduğu yerde sendeledi. Koca Daniel yan tarafa hızlıca göz atıp ölmüş adamın omzundaki kılıcını alarak bir kasap gibi Hollandalının üzerine atıldı. Hal sevinçle haykırdı. Hollandalıların sürpriz saldırılarıyla elde ettikleri avantaj, bu Hun mürettebatının hızla verdiği vahşet dolu cevapla etkisiz hale gelmişti. Zafer henüz onun olmamıştı ama hal dengenin değiştiğini anlayacak kadar çok savaşmıştı. Son bir çabayla değişen dengeyi pekiştirdi. Tam toplanmaları için bağıracakken Aboli'nin ona seslendiğini duydu. Gundvane! Hal güvertenin ilerisine baktı. Aboli kılıcıyla geminin kıç tarafında mizana direğinin dibinde dövüşenleri işaret ediyordu. Olamaz dedi hal çaresizlik içinde. Olamaz!
7. ayrımın sonu. Sayfa 74.